Atölyenin kurucusu, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim üyesi kendisi. Hoş geldin Zeynep.
Hoş bulduk.
Geçen sefer zeytinyağını konuşmuştuk. Bu sefer zeytini konuşacağız. Hem hasat zamanı, bu arada onu ben yayından önce seninle konuşurken öğrendim. Hem hasat zamanı hem de senin bir kitabın var. Daha ilk orijinali İngilizce. Richard Bletchley ve Patricia O'Hara'yla yazmışsınız. İsmi de yani Türkçe'ye çevrilmiş ismi de Türkiye'de yayınlanan versiyonun ismi de Zeytinlikten Sofraya Zeytinyağının Hikayesi. Herhalde Türkiye'deki sayılı uzmanlardan birisi sen olmalısın. Hoş geldin yayınımıza.
Teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani evet, kitap için bayağı uğraştık üçümüz de. Onlar da yani yıllarımızı aldı ama çok güzel şeyler öğrendik. Ama kitabın içinde yazanlar bizim başkalarından öğrendiklerimiz gerçekten. Hem üreticilerden, hem çiftçilerden, hem bilim insanlarından. Dolayısıyla yani onlara da selam vermek lazım buradan.
Şimdi binlerce yıllık kültür mirası dedik, zeytini konuşacağız. Hakikaten öyle yani binlerce yıllık kültür, yani bu topraklar için özellikle. Akdeniz için, Ege için, hakikaten öyle Anadolu için. Şimdi binlerce yıllık kültür mirası dedik, o konuya da geleceğiz ama ben şuradan başlamak istiyorum. Polifenol diye bir madde var ve bunun insan sağlığına faydalı bir madde olduğu konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Biz tabii konunun uzmanı olmadığımız için ancak duyuyoruz yani aldığımız duyumlar bu yönde. Şimdi bir ondan başlayalım. Daha sonra zeytin konusuna da yani zeytin içinde olduğu için zaten bunu konuşuyoruz ayrı da asıl zeytin konusuna geleceğiz. Bu polifenol nedir? Önce bir onu öğrenelim. Bu insan sağlığına bayağı yararlıymış diyorlar. Sen ne diyorsun?
Evet. Polifenol aslında bir grup maddenin ismi. Daha doğrusu yapısal olarak bir halkaya bağlı bir oksijen, hidrojen olduğu zaman ona fenol deniyor. Bunlardan bir sürü olduğu zaman da polifenol deniyor. Bu böyle börek gibi bir şey, bir laf. Dolayısıyla bir tane polifenol yok. Bunlardan binlerce, milyonlarca farklı çeşit polifenol olabilir. Zeytinde de polifenoller var. Polifenollerin olayı şu: bitkiler tehlikeye karşı böyle arkalarını dönüp kaçamayacakları için veya işte ne bileyim bir yırtıcı hayvan geldiği zaman ya da bir keçi meyvelerini olgunlaşmadan yemeye çalıştığında onu kovalayamayacakları için kendilerine kimyasal savunma mekanizmaları geliştirmişler. Yani evrimsel olarak. Polifenol de işte böyle bir madde. Bunlara ikincil metabolitler deniyor. Yani bitkinin yaşaması için şart değil olması ama bitkinin kendini koruması için gerekli bir madde. Genelde tatları acı oluyor ki işte böcek meyveyi yemesin, acı acı olduğu için. Hem acı oluyor hem de zehirli de olabiliyor. Yani işte belki bir böcek için zehirli olabiliyor. Zeytindeki polifenoller de bunların en meşhuru all europein denen bir madde. Çok çok benzeri başka bir madde daha var. Ve bunların parçalanmasıyla ortaya çıkan bir sürü başka polifenol de var. Ama bu da işte böyle bir madde. Yani ham zeytini şimdi işte dediğiniz gibi hasat zamanı bütün zeytinciler boğazlarına kadar hasatla uğraşıyor durumdalar. Herkese kolay gelsin. Çok zor bir iş. Ama şimdi şu anda hasat zamanında gidip ağaçtan bir meyve toplasa, yani meyve alsanız, daldan koparsanız ve yemeye çalışsanız aslında o kadar acı ki yiyemezsiniz. Bunun nedeni işte içindeki o all-European maddesi. Bütün maddeler gibi polifenoller de yani all europein veya onun yiyebildiğimiz versiyonları belli bir dozda olduğunda işe de yarayabiliyor. Yani aslında kullanılan birçok ilaç bitkilerden elde edilen bu tür maddeler özünde. Yani ne bileyim mesela işte nergis çiçeğin içerisinde galantamin diye bir madde var. O da zehirli. Ondan sonra ama o işte ilaç yapım aşamalarından başarıyla geçmiş Alzheimer ilacı olarak kullanılıyor. Veya işte bir ağaç var. O ağacın içerisinden taksol diye bir madde çıkıyor. Bu kanser ilacı olarak kullanılıyor. Vesaire yani bu tür bizim kullandığımız ilaçların çoğu zaten doğadaki bu bitkilerin içerisinden elde edilen bu tür maddelerden elde ediliyor. Ama dozu çok iyi ayarlamak lazım. Yani belli bir dozun altındayken, ilaç olabilecekken belli bir dozun üzerinde zehirli madde sonuç olarak.
Senin sarkaç.org'da bir makalen yayınlandı bununla ilgili. Orada da bir örnek veriyorsun ki aslında hepimizin bildiği bir örnektir bu. Yani doz asıl zehirli olup olmadığını zaten belirleyen şey değil mi? Yani suyu da çok içersek işte.
Tabii, yani evet.
Günde 20 litre içersek herhalde onda da şey yapıyoruz. Yani zehirli evet, zaten olmuyor. Evet. Neyse ona geleceğim ama şimdi bu polifenol neye iyi geliyor? Yani beyne mi iyi geliyor? Kalp sağlığına mı iyi geliyor? Karaciğere mi iyi geliyor? Yani ne yapıyor bu polifenol de insan sağlığına iyi geliyor?
Bu şey işte bilmiyorum. Benim yaşımda olanlar, Red Kit okuyanlar bir sayısında şey var, böyle bir işte doktor var, işte kalbe de iyi gelir, beyne de iyi gelir, ona da iyi gelir, buna da iyi gelir diyor. Genelde yani ne bileyim bazı yerlerde o tür reklamlara rastlamıyor muyuz, işte işte ne bileyim şu madde her şeye iyi gelir, ona da çare, buna da çare. Zaten öyle her şeye çare dediler mi? Ben şöyle bir kaşımı kaldırıyorum.
Hastalara şifa.
Evet, evet. Şöyle yani zeytindeki polifenoller de ve başka bitkilerdekiler de öyle. Polifenoller hakkında çok yoğun araştırmalar yapılmaya başladığı için son birkaç on yılda müthiş bir potansiyel var. Yani zeytindeki bazı maddeler hakkında o kadar çok yayın var ki, yani binlerce bilimsel araştırma var. Mesela işte diyor ki oleokantal diye bir madde, bu oleuropein'e benzeyen bir şey. O böyle parçaları kopa kopa ufalıyor. Onlardan bir tanesi mesela Alzheimer'a, kansere iyi geldiğine dair çok güçlü İşaretler var ama kanıt demiyorum, olabileceğine dair, potansiyel faydalarına dair çok çok araştırma var literatürde. Dolayısıyla yani bu araştırmalara bakınca insan tabii heyecanlanıyor. Veya işte bu oleakantal dediğim maddenin, bu da bir polifenol bu arada, işte çok ilginç bir hikayesi var. Amerikalı bir bilim adamı İtalya'ya tatile gidiyor. Tatildeyken zeytinyağı denettiriyorlar. Adamın da araştırma konusu ibuprofen. Bizde de öyle satılıyor galiba. Ağrı kesici, işte ateş düşürücü, ağrı kesici, enflamasyon engelleyici yani. İşte zeytinyağını tadınca diyor ki ya bu benim genzimde aynı ibuprofen gibi bir etki yapıyor diyor. Acaba birbirlerine benzeyen şeyler mi bunlar deyip laboratuvarına götürüp test ediyor. Ortaya çıkıyor ki bu oleakantal maddesi ibuprofenle aynı şekilde etki ediyor. Yani aynı işte enzim aynı reseptöre bağlanıyor. Dolayısıyla enflamasyonu aynı şekilde engelliyor. Maddeler birbiriyle aynı değil ama aynı işlevi görüyor. Dolayısıyla buradan böyle insan bunu duyunca tabii heyecanlanıyor. Çünkü bizim gibi Anadolu'da büyümüş insanlar şeyi de biliyorlar, yani birisinin bir yeri yara olduğu zaman üstüne zeytinyağı sürülür. Çünkü acıyı alır, işte iltihabı geçirir. Değil mi? Yani o boş değil, o bir şekilde kanıtlanabilir. Yani bütün bu kültürel birikim aslında bilimsel olarak da bir yere bağlanıyor. Bunu görmek çok heyecan verici. Ama dediğim
ama
gibi
kanıtlanmış yani, değil, ben doğru mu anlıyorum? Yani kanıtlanmış.
Şöyle yani şimdi bilim şimdi ilaç yapmak çok çok çok uzun ve pahalı ve zor bir süreç. Yani ortalamada 20 yıl sürüyor. İşte kaç, 1.2 milyar dolar mı? Sarkaç'taki yazıda yazdık, şimdi unuttum tam rakamı ama milyonlarca dolar tutuyor. Ve işte yani 3 ana aşama ama onun altında da bir sürü aşamalar var. Yani şimdi bir madde diyelim ki siz laboratuvarda bir test tübünün içinde işte 100 tane kanser hücresi koydunuz. Bir maddeyi de alıp üzerine koyduğunuz zaman kanser hücreleri ölürse, hah işte burada potansiyel kansere karşı etki var diyorsunuz. Ama o maddenin kanser ilacı olabilmesi, kanser yani bir kanser olan bir insanı tedavi edebilmesi için oho yani hayvanlarda denenecek, orada hiçbir yan et yani hiç çok iyi işe yarayacak, hiçbir sıkıntı göstermeyecek. Oraları geçerse insanlarda denenecek, sağlıklı insanlarda denenecek, hasta insanlarda denenecek, çok daha fazla insanda denenecek, doz çalışmaları olacak, patentlenecek, ruhsat alacak filan filan filan. Yani önünde çok uzun bir yol var. Dolayısıyla bu yolun en başındaki potansiyel kanser etkisi vardır lafı aslında yani potansiyel kanser etkisi vardır demek, kanseri ve çare demek değil. Dolayısıyla zeytinyağı içinde bu tür bir sürü araştırma var, yani kansere iyi gel işte potansiyel kanser etkisi, kansere karşı etkisi var veya işte yani o kadar çok var ki bunları bu konuda yapılan çok çok çok da araştırma var, dediğim gibi bütün yani dünya literatürü bu araştırmalarla dolu. Neyse ki işte bu araştırmaların hepsine birden bakan bir takım kurumlar var. Avrupa'da EFSA diye geçiyor. Food Safety Authority, yani işte gıda güvenliği otoritesi. İşte Amerika'da FDA denen Food and Drug Administration, gıda ve ilaç kurumu var. Bunlar işte bu yapılan araştırmalara bakıp şey diyorlar, yani bu iddialar içerisinde şunu diyebilirsiniz ama diğerleri için henüz yeterli şey yok. Bilimsel fikir birliği yok diyor. Yani mesela işte 3 tane çalışma var ya da 100 tane çalışma var. Aralarından 20 tanesi bu kansere iyi geldi diyor şu aşamada. Hayvanlar için iyi geldi diyor. Ama işte 3 tanesi de iyi gelmedi diyor. Ya da işte belki 3 tane yetmez ama. Anlatabildim mi? Yani bu konuda herkes aynı fikirde olmalı ki onun bir işe yaradığına kanaat getirelim. Ama böyle yarısı öyle yarısı öyle diyorsa tek bir araştırma göstererek evet bu çaredir diyemiyoruz. Dolayısıyla zeytinyağında işte polifenoller açısından işe yaradığını söyleyebildiğiniz EFSA tarafının, EFSA'nın dediği ve Avrupa Birliği'nin yasal olarak da kabul ettiği şöyle bir şey var. Zeytinyağı günde 5 miligram tüketilirse işte kandaki LDL oksidasyonunun işte engellenmesine yardımcı olur diyebilirsiniz siz eğer zeytinyağı üretiyorsanız diyor. Fakat bunu diyebilmeniz için zeytinyağınızın kilogramında en az 250 miligram polifenol olması lazım diyor. Toplam polifenol olması lazım diye bir şey söylüyor. Yani şu an için söylenebilecek tek şey bu. Yani diğerlerini teknik
yani
olarak
yasal kayıtlara geçecek veri bu aslında. Yani ispatlanmış diyebilir miyiz bilmiyorum ama en azından
bilimsel fikir birliği olan diyelim. Evet. Ama buna da çok yani bilim böyle bir şey işte. Yani yarın öbür gün başka çalışmalar yapılır. Başka şeyler de çıkabilir. Yani bunlara her zaman yeni çalışmalar yapılırken bir eleştirel gözle bakılmak zorunda tabii ki. Evet bunlar bulunmuş ama bunlar doğru mu diye bakılıyor. Dolayısıyla yani şey de bu tür yani böyle polifenol işte her şeye çare, bu ne kadar çoksa o kadar iyi falan gibi, bunu balon yapıp şişirmek mantıklı değil. Böyle. Bir de antioksidanlarla ilgili şöyle bir şey var. Bu yazıda ya, biraz daha...
Buna başlamadan önce ben şöyle bir araya gireyim mi? İstersen oradan devam edelim. Oksidasyon ne bir kere? Yani hiç böyle kulağa yabancı gelen bir şey değil, kelime değil ya da kavram değil bizim gibi kimyaya uzak olmuş olan kişiler için ama yani şimdi sorsan bana ne diye çok da böyle açıklamasını yapamam. Yani hazır uzman varken, burada sen varken sen yap açıklamasını. Ne demek?
Ben de bu oksidasyonu Sarkaç'a galiba 3 kere yazdım. Hala soru geliyor demek ki, anlatması zor. Şey, oksidasyon aslında oksijen kelimesini hatırlatmıyor mu? Oksijen yani elektronların akışı aslında oksidasyon. Ve genel yani oksijen de çok fazla olduğu için atmosferde, her yer oksijenle dolu olduğu için genellikle bu elektronların akışı oksijenden dolayı oluyor. Yani oksijen neden oluyor bu olayın gerçekleşmesine. O yüzden oksidasyon deniyor. Yani mesela demirin paslanması hepimizin bildiği bir şey değil mi? Demirin paslanması bir oksidasyon. Yani işte şey, elektronlar akıyor. Biz Türkçe'de aslında kimya dersi alanlar bunu yükseltgenme olarak öğreniyoruz. Bir diğer adı da oksidasyon. Dolayısıyla bu yani çok doğal bir kimyasal tepkime aslında. Yani her zaman her yerde olan, bizim yaşamamız için de şart olan, yani nefes aldığımızda vücudumuzun içinde de oluyor, her yerde oluyor. Fakat fazlası bunun da tehlikeli veya sıkıntılı. İşte şey, reaktif oksijen species İngilizce'de, ROS diye bazen kısaltılıyor Türkçe'de de. Ne diyelim işte şey, fazla reaktif oksijen türleri diye Türkçe'de bazen geçiyor. Bunlar işte oksijen başta olmak üzere peroksitler. Bunlar mesela yağlarla karşılaştıkları zaman, yani bunlar nasıl diyeyim, kararlı olmayan maddeler, mutsuz maddeler. Bunlar başka maddelerle karşılaştıkları zaman eksik elektronlarını tamamlamaya çalıştıkları için diğer maddelerden bir şeyler koparıyorlar. Kopardıkları için de diğer maddeye zarar vermiş oluyorlar. Biraz da zombi gibiler. Kime yapışır, bir şey koparırsa, elektron koparırsa o yapıştığı maddeyi de bir oksidana çeviriyor. Yani kendi gibi yapıyor. O yapıştığı madde de gidip başkasından elektron çalmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunlar böyle arta arta zincirleme bir şekilde herkes zombiye dönüşüyor. Ortalık darmadağın oluyor. Bu mesela yağlarda bu çok sık karşılaşıyoruz. Zeytinyağında da var, diğer yağlarda da var. Hatta işte yağlı pastel boyalarda da var. Zaten bunun olması, yani yağlı bir ortamda oksidasyon varsa biz bunu burnumuzla tespit edebiliyoruz. Çünkü kokuyor. Pastel boya kokusunu aklınıza getirin mesela. Oradan hatırlayabilirsiniz. Veya işte mutfakta uzun süre kalmış, dibinde azıcık yağ kalmış bir zeytinyağı şişesini koklarsanız oradaki oksidasyonu hiçbir şey gerek olmadan zaten tespit edebilirsiniz. Bu şey demek, yani demek ki oksijen girmiş içeri ve işte o yağ moleküllerini paramparça etmiş. Onlar da birbirlerini paramparça etmişler. Bir sürü bölük pörçük parça kalmış, işe yaramaz parça oluşmuş kokan yağın içerisinde. Nasıl anlatabildim mi birazcık? Bunun şimdi olmaması için çok pardon, bunu durdurabilecek bir şey var. Ona da antioksidan diyoruz, adı üzerinde oksidasyonu durduran madde. İşte bu polifenoller antioksidan oldukları için değerliler. Mesela ayçiçek yağında rafine alıyoruz ya bakkaldan. Onda antioksidan genelde yok. Yani rafine yağ alıyoruz. Ama işte zeytinyağında doğal olarak elde edildiği için, ağaçtan çıktığı şekilde soframıza geldiği için onun içerisinde doğal antioksidan var. Dolayısıyla işte yağ okside olmaya başladığı zaman bir yandan da durduruyor kendi kendini.
Şimdi bu polifenoller dedik ya, işte insan sağlığına faydalı olduğu düşünülüyor en azından. Ya da bu yönde çok sayıda işaret var diyelim. Şimdi doğru oranı tutturmak için asıl konumuz zeytine gelirsek, yani en başından başlayalım. Bir kere hasadın ne zaman olması lazım? Ne büyüklükte olması lazım o zeytinin? İşte yeşilde daha çok var da siyahta daha az mı var, yoksa tam tersi mi, ya da fark etmiyor mu? Bu değişkenlerle ilgili bize biraz bilgi verebilir misin?
Yani şimdi polifenollerin böyle farklı bir şey olarak düşünmediğinizde aslında herhangi bir meyveyi yerken nasıl meyve yemeyi tercih edersiniz? Tam böyle tadında olmuş kütür kütür bir meyveyi tercih edersiniz değil mi? Yani biz aslında bitkilerle birlikte evrimleşmiş olduğumuz için en güzeli bize en çekici geliyordur. Zeytinde de öyle, yani zeytini şimdi yaz başından ya da ilkbahardan başlayıp küçük işte çiçek oluyor, sonra küçük büyüyor. Minicik yeşil bir şey sonbahara doğru böyle iyice şişmanlıyor. Ondan sonra böyle rengi bir değişmeye başlıyor, morarıyor filan. Yani orada böyle çok güzel bir hal alıyor. Gerçekten bakmaya doyamazsınız. Ondan sonra daha da kalırsa dalda yavaş yavaş iyice kararıyor, simsiyah oluyor. Sonra da kendi kendine düşüyor zaten. Bu yani hiç hastalığı olmayan sinek zararına uğramamış falan sağlıklı zeytinler böyle oluyor. Dolayısıyla polifenol de dedi ki yani bitkinin kendini zamanından önce yenmesini işte böcek, kuş falan yemesin diye zamanı gelince yensin diye olmuş. Dolayısıyla polifenol de işte bu çok güzel olduğu zaman işte maksimuma geliyor. Polifenol demeyeyim de oleuropein, zeytin örneğinde. Oleuropein en çok haline geliyor. Sonra işte kararmaya başladıkça hızla düşüyor. Dolayısıyla zeytin için en iyi toplanma zamanı, hasat zamanı işte tam bu yeşilden mora geçerken alacalı dönem olarak söyleniyor. Ama işte dediğim gibi yani oleuropein zeytin dalda bekledikçe azaldığı için polifenol de işte EFSA da söylüyor zaten faydalı bir şey olduğu için biz polifenolü yüksek yağları yani onlar daha çok sağlıklı olarak düşünüyoruz. O yüzden böyle çok erken hasat toplayalım deniyor. Erken hasattan kasıt o yani daha bebekken değil zeytinler ama tam olgunlaştığı zaman da toplanması gerekiyor diyor. Tam olgunlaşmanın anlamı da işte tam böyle alacalı olduğu dönem. Hafif yeşilden mora doğru dönerken olan dönem deniyor yani bu şey.
O zaman yani en yüksek miktarda randımanı almak için o renk zeytin mi yemeliyiz veya o renkten yapılmış zeytin yağı mı yemeliyiz veya kullanmalıyız o zaman?
Evet yani işte şöyle şimdi o renkten dedim ya bu yani bu dünyada o kadar bu arada popüler bir konu ki yani bizim için zeytin her yerde var zaten yani zeytinyağı o kadar her yerde ki biz onu görmüyoruz bile hava su gibi. Halbuki özellikle yeni dünya diyeceğim işte ne bileyim Amerika, Güney Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler bu zeytincilik işine böyle tam gaz girmiş durumdalar. Ve bu bir lüks tüketim gıdası olarak yani çok yüksek fiyatlara havalı havalı marketlerde yani şarap gibi, viski gibi falan muamele görüyor.
Yani bizde de zeytinyağı.
Pardon duyamadım.
Bizde de çok ucuz değil diyorum zeytinyağı fiyatları.
Evet yani. Evet ama yani şeyden bahsediyorum yani böyle 250 miligramı mililitresi işte ne bileyim 30 euro falan böyle uçmuş fiyatlardan bahsediyorum. Şöyle şimdi bu yeni dünya işin içine girince onlar da tabii bizim gibi böyle geleneksel, kültürel miras falan gibi şeyler yok. Onlar başka bir koz kullanmak durumundalar. Onlar bilimsel yerden giriyorlar. Yani işte her şey ölçülüyor. İşte ne kadar polifenol var, bu ne işe yarar, tam olarak kimyasal kompozisyonu nedir vesaire. Bunları işte hepsini tespit ederek yapıyorlar. Dolayısıyla bütün dünyada en iyi zeytinyağı hangisidir diye yarışmalar var. Bu yarışmalarda jürilik yapan çok çok uzman tadımcılar var. Bizde de yani Türkiye'den de çok değerli insanlar var. O değerli insanlar bizim butik üreticilerimize danışmanlık hizmeti veriyorlar. Yani en üstün kalite zeytin yağı nasıl elde edilir? Hangi zeytin ne aşamada nasıl işlenirse yani sıkılırsa elde edilebilir. Bunları böyle nokta nokta şey yapıyorlar.
Hatta sen geçen sefer ki zeytinyağı yayınımızda stüdyoya geldiğinde o tadım için özel böyle bardaklar ben de uygulamalı da yapmıştık. Şimdi o imkanımız yok maalesef ama
doğru.
İlerleyen haftalarda, aylarda olur. Her neyse. Onun özel tabii şeyleri de var değil mi? Böyle ilginç bir yayın olmuştu o da.
Evet, o da çok güzeldi, evet. Yani o gün de konuştuğumuz gibi işte yani bu en Efsa'nın dediği şeye uygun zeytinyağı olabilmesi için işte polifenol miktarının belli bir miktarın üzerinde olması lazım. Onu da yani laboratuvarda kontrol edebiliriz. Daha da güzeli aslında tadarak, koklayarak
Öyle mi?
anlayabiliyoruz. Evet. İşte zeytinyağından bir yudum aldığınız zaman ağzınızın her tarafında dağıtıyorsunuz. Yani bir acılık ve geninizde bir yakıcılık varsa bu o zeytinyağının içerisindeki polifenollerin varlığına işaret ediyor. Yani insan en iyi analitik cihaz aslında. Laboratuvarda sahip olduklarımızın hepsinden kat kat üstün. Dolayısıyla bu işte yani aldığınız zeytinyağında kusurlu bir koku olmaması, kusur yani en birinci kusur işte bu biraz önce bahsettiğim oksidasyon kusuru olabilir. Rancid onun ismi. Yani kokladığınızda mis gibi meyve o kokacak böyle. O çayırlarda koşuyorum gibi bir his olacak. Birazcık da genzi ve genzi yakacak bir hafif bir acılığı olacak. Bunlar iyi zeytinyağına işaret ediyor. Genel olarak böyle bizim eski alışkanlıklarımız yani bu ülkede tabii biz 1000 yıllardır zeytin tüketiyoruz ve bu kalitede zeytin tüketmemiş olabiliriz her zaman. Bunun savaş zamanı var, işte kıtlığı var falan filan. Dolayısıyla bizim yani genel olarak bizde bu böyle acı ve yakıcı zeytinyağları çok da kabul görmeyebiliyor daha geniş kitleler tarafından. Dolayısıyla bu da yani düşük kalite zeytinyağına alışığız genel popülasyon olarak. Onu istiyoruz ama halbuki dünya bir yandan çok yüksek kalite zeytinyağı üretmekte çok iyileşiyor. Bunu da yine Sarkaç'ta boynuz kulağa geçiyor diye bir yazıda anlatmaya çalışmıştım birazcık. Böyle hani gönül istiyor ki şey olsun. İşte ülkenin yeni yetişen insanları böyle zeytin gibi bize çok bizim çok derin kültürel mirasımız olduğumuz konuda çalışsın da geri kalmayalım burada gibi bir şey.
Şimdi dünya deyince seninle yayından önce de konuştuk aynı konuyu. Onu sorayım. Şimdi mesela nasıl domates, tamam domatesi domates diyebiliyoruz ama birçok yörede farklı yetişiyor. Yani Çanakkale'de ki sadece Anadolu'yu düşünün. Dünyanın İtalya'sı var bunun, işte Amerika'sı var vesaire. Her neyse. İşte Çanakkale'nin farklı, Antalya'nın farklı, kiminin kokusu farklı, kiminin rengi, büyüklüğü, şekli vesaire. Zeytinde de aslında böyle bir şey var. İşte Gemlik zeytini var. İşte ne bileyim Muğla'da başka yetişiyor. Sen daha iyi biliyorsun, onları belki açıklarsın. İşte İspanya'dakiler böyle bildiğim kadarıyla biraz daha ufak olur falan. Yani onların yani şekil veya tat açısından sormuyorum bunu. Şey açısından soruyorum. İnsan sağlığına faydaları açısından bir farkları herhalde vardır kendi aralarında, değil mi? Zeytin.
Yani şöyle ben yani bence en sağlıklısı ve en yararlısı hem bize hem dünyaya insanın kendi yaşadığı yerdeki ürünü tüketmesi. Dolayısıyla yani biz nereliysek işte İzmirliysek işte Tarsusluysak Muğlalıysak vesaire Aydınlıysak her birinin kendine has bir çeşidi var. Bunlara çeşit deniyor. Yani yine zeytin ama zeytinin altında farklı çeşitler var. Ve Türkiye'de bu çeşitler açısından müthiş zengin bir coğrafya. Çünkü zeytin aslında yabani bir bitki, aslında bir çalı. Bu Akdeniz ikliminin bodur bitkilerinden. Ancak aşılandığında ağaca dönüşüyor. Ve bu aşılayarak daha büyük yağlı işte faydalı zeytin elde etme işini işte kaç 10, 6 bin, 8 bin, 10 bin yıl önce ilk olarak Türkiye-Suriye sınırında yapıldığı düşünüyor. Oradan yavaş yavaş Anadolu üzerinden işte Kıbrıs üzerinden Ege adalarından Akdeniz'in geri kalanına ve dünyanın geri kalanına oradan gidiyor. Yani bu zeytin kültür zeytini konusunda bizim böyle birkaç bin yıllık bir şeyimiz var, avantajımız var. O birkaç bin yıl neden önemli? Çünkü birçok farklı çeşit evrimleşmiş olabilir o zamanda. Ve bunların korunması, bilinmesi ve korunması çok önemli. Neden derseniz yani her biri zaten kendi içinde sağlık deposu. Yani her meyve, her sebze bizim için hayati fonksiyonu var. Yani biz onları yiyerek var olabilen canlılarız zaten. O yüzden işte A çeşidi iyidir, B çeşidi kötüdür diye bir şey yok. Yani polifenol yüksek olabilir, bilmediğimiz bile faydalı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani
onunla ilgili tam kesin bir şey söyleyemiyoruz o zaman çeşitleri veya
yetiştiği. Evet, yani genel olarak çok basite indirgeyince yüksek polifenol iyidir diyoruz ama aslında o kadar basite indirgememek lazım bence. Yani işte 250 miligramın üzerindeyse iyidir. Yani ekstra antioksidan almanıza ihtiyaç varsa belki ona biraz ağırlık verilebilir falan. Ama bunlar dediğim gibi yani şu elmayı ye, bu elmayı yeme gibi olur birazcık. Her biri birbirinden değerli. Yani hem sağlık açısından öyle hem de şöyle bir senaryo düşünün ki İtalya yıllardır bununla başa çıkmaya çalışıyor. Belki bilmeyenler vardır diye. Bir bakteri var İtalya'daki zeytin ağaçlarını 2014'ten beri öldürüyor. Yani bir salgın var orada. Çaresi yok. Avrupa Birliği işte bu zeytin ağaçlarını sökeceksiniz diye karar aldı 2014'te. Fakat yani yine şey oldu, İtalyanlar hayır işte sökmeyiz canımız ağaçlarımız falan diye. Fakat bu yayılıyor, yani diğer ülkelere de yavaş yavaş atlıyor. Mesela tek bir çeşit zeytininiz varsa bu hastalık bütün zeytinleri yok eder. Ama birçok çeşitiniz varsa belki bazılarını yok etmeyebilir. Dolayısıyla bu işte biyo çeşitlilik denen mevzu bizde çok önemli ve işte bu çeşitlerin bilinmesi, her birinin kimyasal kompozisyonu ne olduğunun tespit edilmesi falan çok önemli konular.
Allah korusun diyelim öyle bir bakteriden. Zaten bir tane virüs geldi aylardır, evet. Sadece evet. Bizi değil. Dünyayı
evet.
Amiyane tabirle dağıttı. Bakteriyle uğraşmayalım. Şimdi süremiz yavaş yavaş tükenirken son bir konu başlığımız kaldı. Bir gazetemizde basılı versiyonda var mıydı bilmiyorum ama ben internetteki versiyonunda gördüm yayına hazırlanırken. Şimdi tabii malum önceden neydi? Bu ilaç ve aşı vesaire, bu tarz çalışmalar daha çok kanser konusunda olunca ilgi çekerdi. Çünkü yani en önde gelen ölüm sebeplerinden biri bütün dünya için. Şimdi tabii bu koronavirüs gelince koronavirüs aşısına yöneldi insan. O biraz daha ikinci planda kaldı gibi kanser ama. Şimdi şöyle bir haber yayınlandı. Zeytinin içinde bulunan bir madde ki ben iki gündür okuyorum. Hala o maddenin ismini yanlış söylemek için tekrar notlarıma bakacağım. Squalen isimli bir madde varmış.
Şimdi, evet.
Öyle olunca da yani COVID aşısı üretiliyor imiş bu maddeden, Almanya'da zannediyorum. Ama tabii bu madde de köpek balıklarının karaciğerinde bulunuyormuş ve işte bütün yani eğer ki bu aşının koronavirüse iyi geldiği demeyeyim de engellediği ispatlanırsa tüm dünyadaki insanlara yetmesi için 500 bin mi köpek balığının katledilmesi gerekiyor imiş. Bunun üzerine hayvanseverler ayaklanmış vesaire. Şimdi en son olarak kapatmadan önce bir de o hikayeyi dinleyelim. Nedir bu Squalen?
Ya bu haber çıkınca birkaç yerden bana haber geldi. Yani işte mesaj geldi. Böyle bir haber çıktı nedir diye. Ben hatta bir arkadaş da Twitter'da bir ne deniyor, akış yapar mısın, bilgisel yapar mısın diye rica etti. Ben de daha önce hiç öyle bir şey yapmamıştım. Buradan yapabilenlere...
Değil mi? Bildiğiniz flat yapılıyor yani.
Evet, öyleymiş. Yani yapabilenlere şapka çıkarıyorum. Çok zor bir şeymiş. Şöyle işte bunun için oturdum bayağı bir, yani oturup neymiş bu diye bakmak zorunda kaldım. Squalen zeytinde dedik ya işte şöyle diyeyim, zeytinyağının içerisinde %98'i trigliserit diye, yani yağın kendisi. Bir de minör bileşenler denen bir şey var. Bunların bir kısmı polifenol. Squalen de başka bir tanesi. Yani polifenol değil ama zeytinyağının içinde bulunan başka bir madde. Squalen her şeyde var. Bütün bitkilerde var. İnsanda da var. Fakat şöyle bir şey varmış. Bu squalen işte bazı aşıların bir grip aşısının da içine acuvan diyorlar. Yani yardımcı bir madde olarak konuluyormuş. Dolayısıyla bu yeni geliştirilmeye çalışılan aşılardan birinde de eğer aşı olursa bu squalen maddesi de gerekecek. Gerekirse de işte bunu elde etmek gerekecek. Bunu üreten firmada yani şöyle dünyada bu squalen maddesi aslında zaten üretiliyor. 1900'lerden beri üretiliyormuş. Ve ilk bulunuşu köpek balıklarının karaciğerinde, karaciğeri yağından çıkarılmış. Yani en kolay oradan çıkarılmış. Her yerde var ama oradan daha yüksek verimde saf elde edilebiliyor. Ama 3000 köpek balığından bir ton squalen çıkıyor. Yani bir ton için 3000 köpek balığı öldürmek gerekiyor. Bu da bu maddeyi de asıl aşı için değil, kozmetik sektörü yoğun olarak kullanıyor. Yani her bütün kremlerin içerisinde rujlar işte bilmem ne, hepsinin içerisinde squalen maddesi var. Dolayısıyla uzun zamandır da işte hayvanseverler, aktivist örgütler yani sizin güzelliğiniz için hayvanlar tükeniyor, nesli tükeniyor, saçmalamayın diye baskı yapıyorlar. Bu nedenle işte ne zaman yıllar önce yani yeni bir şey değil, alternatif kaynaklar aranmaya başlıyor. Zeytinyağı da bunlardan bir tanesi. Zeytinyağı başta geliyor. Yani zeytinyağından squalen elde ediliyor, saflaştırılıyor ve kozmetik sektörüne satılıyor. Ama köpek balıkları işi de bitmiş değil. Hala köpek balıklarından da elde ediliyor. Yarı yarıya gibi. Şimdi yeni bir firma çıkmış ortaya. Yani bu Sözcü'deki haberin kaynağını ararken Telegraf İngiltere'de orada bir haber buldum. Oradan geriye giderek bunları anlatıyorum. Yeni bir firma çıkmış ortaya 2013'te Amiris diye. Bunlar da şeker kamışından özel bir yöntemle squalen değil ama ona çok benzeyen ve aslında kozmetikte kullanılan squalan diye bir madde üretmeyi başarmışlar. Bu gelişme zeytinyağı sektörü için anladığım kadarıyla bir tehlike. Çünkü 1 hektar zeytinlik alandan 50 kilogram squalen çıkarılabiliyor. 1 hektar şeker kamışı tarlasından 2,5 ton elde edilebiliyor. Dolayısıyla aslında yani bu yeni gelişme zeytinyağı için biraz kötü bir haber. Yani zeytinyağcılar için diyeyim. Zeytinyağından da bu arada taze zeytinyağından yani yeni şeyden değil, rafinasyon yan ürünlerinden elde ediliyor. Türkiye'de de var bunu işte şey elde eden ve satan bir firma anladığım kadarıyla. Dolayısıyla yani işte gazete başlığı biraz şey hani çare bulunduğu gibi bir başlık var ama
çare bulundudan öte Türkiye'de zeytinden
yani hatırlamıyorum onu demiş mi bilmiyorum ama yani zeytinden zaten anladınız işte yani zeytinden zaten elde ediliyormuş, şimdi yeni bir şey daha elde edilebilmeye başlanmış. Dolayısıyla yani zeytinyağı sektörü için, rafine zeytinyağı sektörü de bu yan ürünü satabiliyorken şimdi satamamaya başlar eğer bu yeni yöntem öne geçerse. Dolayısıyla hani keşke şey olsa, kimya mühendisleri işte başka bir yöntem bulunsa da zeytinyağından daha büyük verimle bu madde elde edilebiliyor olsa ve aşı çıkarsa da ona verebiliyor olsak. O zaman işte şey ekonomik açıdan iyi olur tabii ülke için. Böyle bir güzel yazdım ama anlaşıldı mı emin değilim.
Anlaşıldığını umuyoruz. Yine geçen seferki gibi güzel bir sohbet oldu. İnşallah şu koronavirüsü atlatsak da ve biz de yeni stüdyomuza geçsek de seni bir kere daha ilerleyen haftalarda, aylarda, günlerde neyse tekrar stüdyoda ağırlasak belki yine o zeytinyağlarından da tadarız. Çok teşekkürler konuk olduğum için tekrar.
Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. İyi yayınlar size.
Sağ olun. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir başka meraklısına bilimde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.